Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Yağmurcuk kuşu, kimsecik bir. Yaşar Kemal. Yapı Kredi Yayınları, 3. baskı, Eylül 2006. Bu kitap 443 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Şubat 2012. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Kimsecik dağları bekleyen korkunun yıkıcı gücünün 3 kitaplık dev efsanesidir. Korku insan benliğini parçalarken bu insanlık durumundan büyük bir trajedi doğar. Ama çocuklar korkuya yenik düşmez, üstüne yürürler. Üçlünün ilk kitabı Yağmurcuk Kuşu bir cinayetin yarattığı korkuyla şekillenir. Roman katliamları nedenleriyle sonuçları arasındaki ürpertici ilişkiyi açığa çıkarırken bir yanıyla da bir köy çocuğunun masum ve cesur dünyasını nasıl belirdiğini ortaya koyar. Doğu dünyasının eşiğinden günümüzün dev yazarlarından biri bize ulaşıyor. Yaşar Kemal hem Western hem Yunan tragedyası sınıflamasına giren destanlar yazıyor. L'Avènement de Jeudi, Fransa. Yaşar Kemal modern Türkiye'nin dünyaya armağan ettiği en yetenekli yazar ve aynı zamanda savaş sonrasının en çekici yaratıcılarındandır. Bu güzel dramın getirdiği yenilik, çocukluk döneminin çeşitliliği ile zengin ve çekici sahneleridir. Alain Bosque, Magazine Littéraire, Fransa. Yaşar Kemal nefis bir biçimde betimlenmiş bir Anadolu ortamında geçen Yunan tragedyasını tüm inceliği ve kaderciliği içinden yeniden canlandırmaktadır. Christian Guidicelli, Lire, Fransa. Yağmurcuk Kuşu, Kimsecik Bir. Yaşar Kemal 1923'te Osmaniye'nin Hemite, bugün Gökçedam köyünde doğdu. Komşu Burhanlı köyünde başladığı ilk öğrenimini Kadirli'de tamamladı. Adana'da ortaokula devam ederken bir yandan da çırçır fabrikalarında çalıştı. Ortaokulu son sınıf öğrencisiyken terk ettikten sonra ırgat katipliği, ırgat başılık, öğretmen vekilliği, kütüphane memurluğu, traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında kontrolörlük yaptı. 1940'lı yılların başlarında Pertev Naili Boratav, Abidin Dino ve Arif Dino gibi sol eğilimli sanatçı ve yazarlarla ilişki kurdu. 17 yaşındayken siyasi nedenlerle ilk tutukluluk deneyimini yaşadı. 1943'te bir folklor derlemesi olan ilk kitabı Ağıtları yayımladı. Askerliğini yaptıktan sonra 1946'da gittiği İstanbul'da Fransızlara ait hava gazı şirketinde gaz kontrol memuru olarak çalıştı. 1948'de Kadirli'ye döndü, bir süre yine çeltik tarlalarında kontrolörlük, daha sonra arzuacilik yaptı. 1950'de komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı, Kozan cezaevinde yattı. 1951'de salıverildikten sonra İstanbul'a gitti. 1951-63 arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde fıkra ve röportaj yazarı olarak çalıştı. Bu arada 1952'de ilk öykü kitabı Sarı Sıcağı, 1955'te kendisine büyük bir ün kazandıran ilk romanı İnce Mehmet'i yayımladı. 1962'de girdiği Türkiye İşçi Partisi'nde Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yazıları ve siyasi etkinlikleri dolayısıyla birçok kez kovuşturmaya uğradı. 1967'de haftalık siyasi dergi Ant'ın kurucuları arasında yer aldı. 1973'te Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kuruluşuna katıldı ve 1974-75 arasında ilk genel başkanlığını üstlendi. 1988'de kurulan PEN Yazarlar Derneği'nin ilk başkanı oldu. 1995'te Der Spiegel'de yayımlanan bir yazısı nedeniyle İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı, aklandı. Aynı yıl Index on Censorship'te yayımlanan Türkiye'nin Üstündeki Kara Bulut başlıklı yazısı dolayısıyla bir yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi, cezası ertelendi. şaşırtıcı imgeleme, insan ruhunun derinliklerine nüfuz eden kavrayışı, anlatımının şiirselliğiyle yalnızca Türk romanının değil, dünya edebiyatının da önde gelen isimlerinden biri olan Yaşar Kemal, 1973'ten bu yana Nobel Edebiyat Ödülü adayıdır. Yapıtları 40'a yakın dile çevrilen Yaşar Kemal, Türkiye'de aldığı çok sayıda ödülün yanı sıra yurt dışında, aralarında uluslararası Gino del Duca ödülü 1987, Legion d'Honneur nişanı, Commandeur payesi 1984, Fransız Kültür Bakanlığı Commandeur de Art et de Lettres nişanı 1993, Premi International Catalunya 1996, Alman Kitapçılar Birliği Frankfurt Kitap Fuarı Barış Ödülü'nün 1997'de bulunduğu 19 ödüle değer görüldü. Birinci kısım. Silme bir ay ışığı köyün koyağını ağzına kadar doldurmuştu. Salman Taş Avlu'nun köşesinde kıpırtısız duruyor, duyulur duyulmaz bir türkü mırıldanıyordu. Bir hoş, bir eski zaman türküsü. Çocuklar gene pıslan patır oynamaya çıkmışlardı. Pıslan patır bir tür saklambaç oyunuydu ve geceleri ay ışığında oynanırdı. Köyün pıslan patıra çıkmış çocukları ikiye ayrılır, bir bölüğü köyün en olmayacak yerlerine saklanırlar, öteki bölüğü de onları arardı. Kim saklanacak, kim arayacak diye de yazı tura atılırdı. Yazı turayı hep Tay Mustafa atardı. Bu böyleydi, bu ayrıcalık oldu mu olası Tay Mustafa'ya tanınmıştı. Salman'ın ötedeki karartısı 2-3 kat büyümüş gölgesi avlunun tozlu toprağına upuzun koyu serilmişti. Omuzundaki tüfeği de hayal meyal seçiliyordu. Pıslan patıra çıkmış çocuklar ta uzaktan onun dimdik 2-3 katı büyümüş karartısına bir göz atmadan edemiyorlar. Onu görünce de ne kadar uzağa gitmek, onu görmemek mümkünse o kadar uzağa gidiyorlardı. Salman'ın saçları sarı, kirpi oku gibi başına çekiçle çakılmışçasına dimdikti. Çakır gözleri çiğ bir ağı yeşilindeydi, küçücüktü. Göz çanaklarının dibine saklanmış gitmişti. Hiçbir yöne bakmaz insanda her yönü görüyor duygusunu uyandırırdı. Hiç konuşmaması, gülmemesi kavrulmuş yüzünü biraz daha sertleştirip keskinleştiriyordu. Sivri burnu hep ürperir, kıpır kıpır eder, onu az önce oraya bir burun ustası takmış gibi yüzünde öylece dururdu. Omuzları geniş, boyu kısa, bacakları çarpık, kolları çok uzundu, yere değercesine. Çocukların ondan korkmaları, uzaktan ona bakmaktan bile çekinmeleri için hiçbir sebep yoktu. Salman'ın omuzundaki Alman filintası gıcır gıcırdı. Kundağı namlusu ay ışığında bile parlıyor, gün ışığında olduğu gibi sanki menevişliyordu. Gündüzleri uyumadığı zaman Salman hiç başka bir iş görmeden boyuna tüfeğiyle uğraşır, kundağı, namluyu, fişekleri bile tuhaf, kokulu bir sürü yağlarla yağlar, siler, parlatır, güneşe koyar, karşısına geçip hayranlıkla yemeği içmeyi unutup dalardı. İşte o zamanlar bir düşte, uykuda, uyur gezerlikte gibi büyülenmiş bir gülümseme, mutluluk onun yüzünde dolaşır, ardından da yitip giderdi. Sonra tüfeğini, fişekliklerini güneşten alır, gene siler, yağlar, gene güneşe çıkarır, konağın kapısının karşısındaki kaktüs ağılına dayardı. Tüfeğin menevişinden yemyeşil, ak, sert, keskin dikenli, sarı, mavi, pembe, turuncu çiçekli, 1,5 insan boyundaki sık kaktüs ağılına kaynaşarak mavi çili kıvılcımlar sağılırdı. Salman eksiksiz silme fişek dolu 6 tane de fişeklik bağlıyordu sırma işleme. Fişekliklerin ikisini sağ omuzundan, ikisini sol omuzundan atıyor, ikisini de beline sarıyordu. Kimisinde de ta boğazına kadar kendisini fişekliklerle donatıyordu. Boynuna asılı kocaman dürbünü tam göğsünün ortasına geliyor, bel kemerine takılı sapları gümüş savatlı, çifte uzun birbirinin tıpkısı Çerkes hançerleri kalçalarını dövüyordu. Nagant tabancası sapı altın kakma fil dişiydi. Üstüne paha biçilmez deniyordu her yerde. Çıplak olarak sağ kasının üstüne sokuluydu ve her zaman Salman'ın eli hiç olmazsa tabancasının sapına dokunuyordu. 20'sinde gösteren Salman, dişleri çok görünmezdi ya, göründüğünün de süt beyaz ağzında bir sıra düzgün parlardı. Yaşı belli olmayan kişilerdendi. Belki 17'sinde, belki 27'sinde, 30'undaydı. Kasketini kulaklarına kadar indiriyordu yazgıç. Düşük kırmızı bıyıkları çenesine aşağı iniyordu, mısır püskülü gibi. Orada ta avlunun köşesinde kayalığı çevreleyen uzun, yılan işlemez kaktüslerin sağında, tam kayalığın ucunda bitmiş, ne zaman dikildiği, kaç yaşında olduğu belli olmayan, dalları bir çınar ağacı dalı gibi yöreye yayılmış nar ağacının gölgesinin ucunda salmanın karartısı büyüyor, sallanıyor, gölgesi gidip geliyordu. Kıpırtısız salmanın gölgesi tek başına kaktüslerin gölgesinin ucunda oynayıp duruyordu. Çocuklar gölgeleri ceyhan suyuna doğru uzamış kamış huğuların, toprak damların arasından usulca kayarak gölgelerini izleyerek köyün öteki alanına gidiyorlardı. Salmanın kararttığı gözden yitinceye kadar. Bazı geceler nereye gitseler salmanın karartısı onları inatla izler, arkalarından gelir. Onlar da başlarını alır ta köyün öteki ucundaki incirlerin oraya, angıt kayasının alanına, ceyhanın kıyısına gider, pıslan patırlarını orada oynarlardı. Kışın soğuk ıssız gecelerinde pıslan patır oynanmazdı. Kışın köyün içini salt kayalık mor dağdan inen poyraz yeri doldurur, ortalığı kılıç gibi biçerdi. Kış geceleri ay ışığı olsun olmasın köyün içi bir ıssızlık, bir yalnızlık, kedilerden başka hiçbir canlının olmadığı, poyrazın delicene ıslık çalarak öttüğü bir bomboşlukta. Toprak damların küçücük bir el büyüklüğündeki pencerelerinden, huğuların kamış çitlerinin aralıklarından incecik sızan ışıklar, bir de İsmail Ağa'nın avlusundaki köşede kaktüslerin ucunda, nar ağacının yanında karartısı büyüyerek bir yamçıya sarılmış duran salman, köyün canı atar damarıydı. İsmail Ağa'nın avlusunda onun evini bekleyen iki kişi daha olduğu biliniyordu ya, şimdiye kadar köyden kimse ne çocuk ne de büyük, onların avluda ne karartılarını ne de kendilerini görmüşlerdi. Orada avluda yalnız karartısı bütün avluyu, bütün geceyi doldurarak, ayaklarının dibinde uyuyan, iri, her birisi bir at kadar çoban köpeklerine bakmadan salman dururdu. Ve o orada durdukça çoban köpeklerinin bir kere olsun başlarını kaldırıp ürdükleri duyulmuş değildi. Mustafa saydı, çocuklar tam 19 kişiydiler. Aşık Ali fazla dedi bir çocuk. Aşık Ali, ben oynamam öyleyse diye boynunu büktü. Ben oyun bilmem ki, hiç oynamadım ki. Aşık Ali çocukların içinde en yaşlısıydı. Yaşı 9'dan aşkın, 12'den de azdı. Mustafa 6 ya da 7'sindeydi, uzun inceydi. İri kara gözleri korkuyla, sevinçle anında parlar sönerdi. Çocukların içinde ayağında ayakkabısı olan tek kişiydi. Herkes ikiye ayrılsın. Bir kütürtü patırtı pazarlık cebelleşme ikiye ayrıldılar. Aşık Ali, ben oynamam dedi. Açıkta kaldığına üzüldüğü sesinin düğümlenişinden belliydi. Kuş Mehmet gene Mustafa'nın bölüğünde kalmıştı. ''Dur sen'' dedi Aşık Ali'ye Mustafa, ''dur hele sen, yazı turayı atayım sonra sen.'' Yazı turayı attı, yere düşen paranın üstüne çokuştular çocuklar. ''Mustafa biz saklanacağız'' dedi. ''Aşık Ali sen de bizimle saklanacaksın.'' Sakırga en büyükleriydi, sakalı bıyığı çıkıyordu neredeyse. O hiçbir oyuna girmez, gece olsun gündüz olsun çocuklardan da bir an olsun ayrılmaz. Az öteden onların oyunlarını kendini kaptırarak bir büyüde düşte mutlulanarak seyrederdi. Paslan patır oyununda da ortadaki yazılı, büyük dört köşe ak mermer taşın üstüne oturur, bir tür yargıçlık yapar, çocukların oyun bozanlık hile yapmalarına kesinlikle izin vermezdi. Sakırga işini o kadar benimsemişti ki, işinden başka dünyayı gözü görmezdi. Çocuklar da ona güvenirlerdi. Şimdi de saklanacak çocuklar ortadan yitinceye kadar 9 çocuğun 9'unun da yüzünü samanlı kuğunun içine döndürecek, ötekilerin imi timi bellisiz oluncadır ki onları salıverecekti. Oyunun kuralı saklananların hemen hepsini bulmaktı. Bazı çocuklar öylesine saklanıyorlardı ki uzun bir süre geceler boyu o saklanan çocuklar bulunamıyordu. Bil tekmil saklananlar bulununca bulanlara armağanlar veriyorlardı. Mendil bilye kuş vurmak için lastik sapan, uzaklara taş fırlatmak için örülmüş nakışlı yün, deri sapanlar, kuş fakları, daha türlü türlü armağanlar. Bulunanlar bulanlara şölen de veriyorlardı, zengin yiyecekli. Ve saklananlardan en çok 3'ü bir hafta bulunamazsa, bu sefer bulamayanlar veriyorlardı armağanları. Sakırga, sıralanın çitin dibine diye bağırdı. Sıralandık dedi Tırtıl Yusuf. Bu çocuk köyde oturan tek Trakya göçmeni Tırtıl Hüseyin'in oğluydu. Hüseyin köye gelir gelmez daha yükünü çözmeden, oturacakları eve girip bakmadan, kendisine yardım için gelen, hoş geldin diyen köylülere dönmüş. Bakın arkadaşlar demiş, benim adım iyi bilesiniz ki Tırtıl'dır. Şunu bilesiniz ki memlekette bana namıyla şanıyla tırtıl derlerdi. Sizin içinizde hiç tırtıl var mı? Köylüler hiç şaşırmamışlar, yok böyle bir adam demişlerdi. Öyleyse tırtıl hoş geldi köyümüze. Öyleyse tırtıl safalar getirdi köyümüze. Çok canımız sıkıldı ya bu köyde daha önce bir tırtıl olmamasına. Varsın olmasın hiçbir kıymeti yok. Bir tırtıl geldi ya köye. Bir köye bir tırtıl yeter de artar bile. Arayın Tekmil Çukurova'yı, bakın bakalım hangi köyde var bir tırtıl daha. Olamaz diye gülerek gürledi tırtıl, sonra karısına döndü. Yahu karı dedi, şu öteberiyi haçan sen taşı içeri, biz iyi bir yere gelmişiz. Hükümet bizi göndereceği yeri bilmiş. Bir köye bir tırtıl yeter de artar bile. Ben şunlarla hele bir sohbet edeyim. Kırmızı kuşağının arasından tabakasını, ağızlığını, çakmağını çıkardı. Belini kamış çite verip çömeldi. Hele gelin hele dedi, sigara sarmaya başladı. Olmaz dediler, ilk sigara bizden dediler. Önüne sağdan soldan birkaç sigara birden düştü. Demirci çakmakları birkaç yerden birden çakıldı. Çömelip halkalandılar, sigaralar tellendirildi. Sizin köyde benim gibi bir tırtıl daha olmadığı çok iyi oldu. Bir tek olmak her şeyden iyidir ya, ben bir demirciyim hem de araba ustasıyım. Burada demirci hem de araba ustası bir kimse var mı? Yok dediler. Kare ötemeliği taşa. Burada ne demirci ustası ne de arabacı ustası var. Bu bir tırtılın olmamasından daha iyi. Daha iyi diye güldüler köylüler. Siz burada çift sürer misiniz? Süreriz dediler. Saban demiri pullu kullanır mısınız? Kullanırız. Arabanız var mı? Var. Her evin? Her evin var. Bu çok daha iyi. Karı, bu köyde araba da var, toprağı da pullukla saban demiriyle sürüyorlar.
İyi, çok güzel. Gözün aydın dedi karısı.
Sakırga tamam dedi, saklandılar. Saklansınlar dedi tırtıl Yusuf, ok gibi fırladı, ben onları şimdi bulurum. Tay Mustafa ile Kuş Mehmet Deli Poyraz'ın samanlığının köşesine gittiler. Bu samanlığın köşesinin bir metre ötesinde 2 metre boyunda dikensiz bir kaktüs ağılı vardı. Ara yerde de sık bir böğürtlen çalısı samanlığın çitine, kaktüslere sarmış, ağmış gitmişti. Mustafa ile Mehmet her zaman buraya saklanırlar, her zaman da eliyle koymuş gibi tırtıl Yusuf onları bulurdu. Kuş Mehmet, Mustafa dedi. Mustafa, hı, buraya girmeyelim Mustafa, şimdi bizi gene bulacak tırtıl. Bak nasıl da arıyorlar, kel mıstığı buldular bile, sesi geliyor. O her zaman ilk yakalanır dedi Mustafa, huyu kurusun, ilk o yakalanmazsa ölür. Ölür dedi kuş, ölsün gebersin diye öfkelendi Mustafa, şimdi ötekilerle birleşir bizi aramaya başlar. Kuş böyle burada bu kayanın açığında durur da böyle konuşursak bizi de yakalarlar şimdi. Haydi girelim dedi Mustafa böğürtlenlerin altına. Olmaz dedi kuş. Nar ağacının altındaki kayanın yarığına oturdular ya, burası güvenli değildi. Kısık gediğinin altına gidelim. Yılan kaynıyor şimdi orası dedi Mustafa. İşte orasını kimse akıl edemez, aramaz. Oraya kimse korkusundan yaklaşamaz. Kısık gediğin çukuruna. Yılan kaynıyor, sokar bizi öldürür. Öldürmez dedi kuş. Suyun kıyısına, yarın dibine saklanalım dedi Mustafa. Geliyorlar, sus dedi kuş, duymuyor musun ayak seslerini? Duyuyorum, sus. Birkaç çocuk birden koşarak 2 adım ötelerinden geçtiler. Mustafa ile kuş kayanın yarığına, bir iyice soluk almamacasına sıkışmışlar, kıpırdayamıyorlardı bile. Tırtılın sesi Poyraz'ın samanlığının köşesinin oralardan geliyordu. Şimdi bulurum Mustafa'yı. O korkusundan bu böğürtlerin altından başka bir yere saklanamaz. Saklanır diye güldü Mustafa. Demedin mi dedi kuş, bizi burada da bulurlar. Bulurlarsa yandık. Her zaman da onlar buluyorlar bizi. Az sonra vay be diye sesini duydular tırtılın. Burada yok be Mustafa, o başka nereye saklanır ki? Saklanır diye güldü Mustafa. Burnuna bir sütleyenin tüyleri batıyor, yüzünü kaşındırıyordu. Kuş geliyorlar dedi, kendimize daha güvenli bir yer bulalım. Uzaklaştılar dedi Mustafa, sesi zor çıkıyordu. Ben buraya sıkıştım, çıkamıyorum, kımıldayamıyorum. Ben de dedi kuş. Kayanın yarığına öylesine girmişlerdi ki debeleniyor kurtulamıyorlardı. Acı kekik sütleyen yanmış kaya kokuyordu burunlarına değen toprak. Epey bir süre oradan kurtulmaya çabaladılar. Sonunda kuş kurtuldum Mustafa diye sevindi. Derin bir soluk aldı. Az daha ölüyordum. Çek beni dedi Mustafa. Kuş onun omuzuna yapıştı, çekti. Oy ölmüşüm dedi Mustafa. Ayaktaydılar, terlemişlerdi. Bulacaklar dedi kuş. O tırtıl bela, bir yer bulalım ki kendimize ölsün gebersin de bulamasın bizi tırtıl. Tırtılın bir kartalı var dedi Mustafa. Onun her şeyi var oğlum dedi kuş. Onun babası var ya araba ustası. Bu köyün de arabaları hep çarkıt, her gün 10 tanesi kırılıyor. Senin de her şeyin var. Atların bilen var, hem de araba atları. Diyorlar ki baban onları sana Halep'ten getirmiş. Tırtılın koskocaman kartalı var. Nah kanatları bu kadar. Geliyorlar, gir yarığa diye fısıldadı kuş. Kendisini hemen yarığa yanlamasına girdi. O anda Mustafa da dalmıştı kayanın yarığına. İçeriye içeriye sokuluyordu. Soluklarını tuttular. Bu sefer gelen Hıdır'ın oğluydu. Ulan o başka hiçbir yere gitmez. O Mustafa diyordu. Şimdi nereye saklandı ola? Buradan hiç başka bir yere gidemez o dedi kel mıstık. Yanında kuş var dedi cini olan. Biliyor musun onlar aynı günde doğmuşlar. Bir gün tan yerleri ışırken horozlar da ötüyorlarmış. Onlar o zaman da komşuymuşlar. Mustafa'nın babası bu konağı yapmadan önce sesleri birbirine karışmış taylan kuşun. Kuş ötmüş tay kişlemiş dedi kel mıstık. İkisi de ödlek dedi cini olan. Onları şimdi bir bulurum ki kısık gediğin çukuruna girseler bile bulurum. Abuu dedi kel mıstık. Abuu yavrum vay bre orası yılan kaynıyor. Yılanın deliğine girseler bile az sonra bulurum onları. Kuş Mehmet sıkıştığı yerden Mustafa'ya kısık gediğin çukuruna girelim biz de dedi. Bulsun bakalım. Yılan kaynıyor. Memik ağanın dut ağacının altına gidelim. Gelsin de bulsun orada bizi cini olan. Azıcık yürek varsa onda. Olmaz dedi Mustafa. Oraya gelmek değil dönüp bakamazlar dedi kuş. İstersen oraya sizin evin incirlerinin oraya. Sözü ağzında kaldı kuşun. Orası hiç olmaz dedi Mustafa. Oraya hiç gelemezler dedi kuş. Salmanın başının göründüğü yere bile yaklaşamazlar. Sen yaklaşabilir misin? Yanımda sen olursan yaklaşırım. Bulacağım o Mustafa'yı diye oradan uzaklaştı cin oğlan tayfası. O dolaşır dolaşır az sonra buraya gelir. Sen şuraya saklan da onu burada bekle kel oğlan. Olur dedi kel mıstık. Mustafa ben giderim oraya ya şu kel oğlan burada bekleyecek mi? Gene zorla oflayarak puflayarak kayanın aralığından çıktılar. Böğrüm yanıyor dedi Mustafa kolum da kanıyor. Kuş Mehmet inledi. Benim de her yanım havanda dövülmüş gibi acıyor. Bir yer bulalım. Sizin avlunun oraya, incirlerin altına, salmanın karartısının dibine, salman bizi görmez. Görür diye bağırdı Mustafa. Kel mıstık sesi duydu. Buradalar cin oğlan diye bağırdı. Yetiş buradalar. Buradalar ama göremiyorum. Kuş Mustafa'nın elinden tutmuş kayalıklardan onu huların arasına çekiyordu. Emekleyerek kaktüs ağıllarının aralıklarından dikenlere dalarak kan içinde kalıp huların arasına geldiler. Daha kel mıstığın sesini duyuyorlardı. Vallahi buradalar, billahi buradalar. Karartılarını gördüm. Kısık gediğin çukuruna gidiyorlar. Yollarını keselim. Cini olan da geliyorum diye bağırıyordu. Onlar kısık gediğin çukuruna gidemezler. Salmanın yakınına varamazlar. Memik ağanın dut ağacını göremezler. Sen kayaları ara. Bir daha böğürtlerin altına bak. Başlarını kaldırdılar ki salmanın karartısı tam tepelerinin üstünde. Salman 50 adım ötelerinde oraya put gibi dikilmiş duruyor. Ayın şavkı onun tüfeğine, sırma işleme fişekliklerine, savatlı hançerlerine vuruyor, onu parıltıya boğuyordu. Salman hiç kıpırtısız orada avlunun köşesinde geniş, yüksek, yazılı 4 köşe ak mermer taşın üstünde dikilmiş duruyordu. Dur diye titredi Mustafa, dur Mehmet. Eli ayağı boşanmış, usuldan zangırdıyordu Mustafa. Birden döndüler, var güçleriyle aldılar, yatırdılar. Az sonra da kendilerini kısık gediğin çukurunun başında buldular. Derin çukur aşağıda kararıyordu. Bir hoş boyalı, mavi billur, sarı yeşil toprak kokuyordu çukur. İnelim dedi kuş, inelim dedi Mustafa. Hemen oradan yüz geri ettiler, evlerin arasından, karanlık gölgelerinden, kaktüs ağıllarının duldalarından kayarak Memik Ağa'nın dut ağacına geldiler. Ağacın yarısı yanmış, yarısı yapraklıydı. Yanık yerin karası ay ışığında bile belliydi. Orada ağacın karşısında bir an bir ürperti gibi durdular. Yarış bitirmiş atlar gibi ikisi iki yerden soluyordu. Yukarıdaki dağdan puhu sesleri geliyordu. Bir kuş da uzun uzun ötüyordu. Ay ışığında bile dağın sivri, kaya, çakmak taşı doruğunda kartallar dönüyorlardı. Dönen kartallar belli belirsiz gölgeydiler. Ağaca tam yaklaşırlarken geriye döndüler. Bu sefer salmana doğru aldılar, yatırdılar. Karartısı kalenin üstüne ağmıştı koskocaman. Salmana yaklaşamadılar bile. Çukura koştular. Çukur kapkaranlık derindi. Uçurumun başında durdular. Üste kanat kanada hışırtılarla kartallar, akbabalar, karakuşlar, atmacalar, kızıl kanatlı cıngırlar birbirlerine karışmış. Gaga gagaya kanatları kanlı dönüyorlar. Birden çukurun dibine yüzlercesi kanatlarını kısıp üst üste alt alta saldırıyorlardı. Uzun Osman'ın çıplak ölüsü yatıyordu çukurda. Ayakları suya batmıştı, su kırmızıydı. Saldıran kartallar birbirlerinin üstüne binerek Osman'ın ölüsünden parçalar koparıyor, koparıp havalanıyor, yüzlercesi gene kanat kısıp ölünün üstüne yumuluyorlardı. Köylüler, kadınlar, erkekler, çocuklar, yaşlılar, kızlar, delikanlılar, ellerinde sopalar, tüfekler, kartallardan Osman'ın ölüsünü kurtarmaya çalışıyorlar. Tüfek, patlayan dinamit, çalınan davul, teneke sesleri ortalığı dolduruyordu. Kartallar küren küren, zurba zurba, üst üste, kanat kanada çukura iniyor, çukuru dolduruyor, insanların karşı koymalarını aldırmıyorlardı bile. Neredeyse canlılara da saldıracaklardı. Bir iki büyük kartal yumulup fısıltıyla kalabalığın üstüne indi bile. Kartalların ölüye saldırması bir sigara içimi zaman bile sürmedi. İndiler, kalktılar, gaga gagaya, kanat kanada çatıştılar, göğe ağdılar, hışım gibi yere boşandılar. Çukurdaki ölüden bir an içinde apak kemikten başka bir şey kalmadı. Yiyeceklerini yemiş bitirmiş kartallar rahat göğe ağıp dağın çakmak taşı doruğunun oralarda, kalenin çukurun üstünde süzülmeye başladılar. Köylüler bir hafta 10 gün çukura yaklaşıp Osman'ın kemiklerini oradan alamadılar. Gün akşam oluncaya kadar uzun kanatlı, kel kafalı akbabalar, ağır yaşlı çukurun kıyısına tüneyip halka oluyorlar, orayı bekliyorlardı. Köyün avcıları uzaktan çok akbaba vurdular. Çukur akbaba ölüleriyle doldu. Ve akbabalar yaz sıcağında dehşet bir kokuyla koktular, köyde dorulmaz oldu. Akbabalar uzun bir süre daha oradan ayrılmadılar.